Ayrım 25. Olasılıksız. Adam Faber. Sayfa 317. İki ajan Rick Burrows'u sürükleyerek götürünce Nava bir an için rahatladı. Ama sonra yine kalbi sıkıştı. David Kane'i bulduklarında federal ajanların işin ucunu bırakmayacaklarını düşünmüştü. Ama bu sefer de kadınlara oldukları yerde kalmalarını söylediler. Nava içinden okkalı bir küfür etti. Sonunda şansları tükenmişti. Sen gitmelisin dedi Nava. Seni yakalarlar. Göreceğiz bakalım. Eğer beni teşhis ederlerse o zaman seni düşünmeden kendimi kurtarmam daha kolay olur. Kane itiraz edecekken Nava sözünü kesti. David, bunu tartışacak zaman yok. Hala beni arıyorlar. Yani biraz sonra senin adamı sorgulayacaklar. Bunu yaptıklarında da yanlış adamı yakaladıklarını anlamaları an meselesi. Şimdi beni dinle. Şehrin en kötü semtine git. Bir motele yerleş. Nakit öde. Jasper'ı arama. Yarın öğlen Philadelphia Sanat Müzesi'nin lobisinde benimle buluş. Eğer 12'yi 5 geçe gelmemişsem, bil ki artık tek başınasın. Kane birkaç saniye sustu. Gözlerini kırpıştırdı, sonra da başını salladı. Yakında görüşürüz dedi. Tek kelime daha etmeden çamurlu yokuştan yukarı çıkmak için arkasını döndü. Kane arkasına bakmadı. Mümkün olduğunca çabuk buradan çıkmalıydı. Ne yazık ki dizinin kırık olması işini kolaylaştırmıyordu. Birden birinin dirseğini tuttuğunu hissedip bakınca yanında üniformalı bir polis olduğunu gördü. Beyefendi, yardıma ihtiyacınız var mı diye sordu iri yarı polis. Kane'in yok diyecek hali yoktu, o yüzden de evet lütfen dedi. Merak etmeyin dedi polis yokuşu çıkmasına yardım etmek için dirseğini daha da sıkıca tutarak. Yavaş ama emin adımlarla ilerlediler. Ve kısa sürede sokaktan 10 adım ötedeydiler. Kane topuklarını çamura bastırarak neler olacağını görmek için ilerledi. Crow tüm kelepçeleri kontrol edinceye kadar kendini rahat hissetmedi. Ancak o zaman dişlerini sıktığını fark edip çenesini oynattı. Van'ın zeminine oturtulmuş sandalyede titreyen Kane'e baktı. Vayner'ı hala yakalayamamışlardı ve bu yüzden de Kane'i hemen New York'a götürmeleri gerektiğinin farkında olmasına rağmen bekledi. Forsty Vayner'a ne olduğunu umursamıyordu ama Crow arkasına bakmadan gidecek bir adam değildi. Vayner tehlikeliydi ve yakalanması gerekiyordu. Ayrıca garip gelen bir şey vardı. Karşısındaki adamın 3 ajanı alt edecek gibi biri değildi. Vayner nerede diye sordu Crow 3. kez. Kane cevap vermedi. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya devam etti. Elleri o kadar titriyordu ki yüzüğü sandalyenin koluna çarpıp duruyordu. Crow başını yana eğdi ve adamın sol elinin yüzük parmağına baktı. Crow'un kalbi duracak gibi oldu. David Kane evli değildi. Belki de kılık değiştirmek için takmıştı yüzüğü adam. Crow titreyen eli tuttuğunda adam kendisine bir şey yapacağını sanarak dehşetle irkildi. Crow yüzüğü çekiştirerek çıkardı. Çıkarınca da adamın parmağına baktı. Yüzüğün izi duruyordu parmağında. Bu yüzük adama ait. Yani adam evliydi. Midesi düğümlendi. Sen David Kane değilsin. Adam hıçkırarak ağladı. Birden her şeyi anladı. Çok kolay olmuştu. Bu adam da öbleğin tekiydi. Crow, Smith Wesson tabancasını çekip adamın şakağına dayarken diğer eliyle de adamın çenesini tuttu. Crow, hasta yatağındaki Betsy'yi düşündü bir an için. Onu yüzüstü bırakmayacaktı. Bırakamazdı. Bana bak. Bana bak. Adam gözlerini açtı. Gözyaşları yanaklarından süzüldü. 5 saniyen var bana neler olup bittiğini anlatmak için. Eğer anlatmazsan çekerim tetiği ve Van'ın 4 bir yanına dağılır beynin. Eğer blöf yaptığımı sanıyorsan gözlerimin içine bak. Yapmadığımı anlayacaksın. 5 4 3 Göz göze geldiler. Crow soğuk ve kararlı bakıyordu. Adamsa dehşete kapılmıştı. Tabancayla tehdit ettiler diye ağladı. Tabancayla tehdit ettiler. Karımla bebeği öldürdüler. Karınla bebeğini öldürürüz dediler. Kahrolası. Crow adamın şakığından çekmedi tabancayı. Ne zaman ve nerede? Şimdi sırada. Crow adamın yanından dışarı fırlayıp mikrofona bağırmaya başladı. Tüm ekiplerin dikkatine. Yakaladığımız hedef aldatmacaymış. Tekrar ediyorum. Hedef bir aldatmacaymış. Çevreye sarın hemen. 2 metre. 1 metre. Kay'nin kalbi normal atmaya başladı. O kadar yaklaşmıştı ki birkaç adım sonra polisi atlatabilirdi. Polislere dikkat bile etmeden yağmurda geçip giden arabaları görebiliyordu. Tam bir adım daha atacakken polisin telsizinden bir bağırış duyuldu. Nava sıranın gerisinde kaldı, ne yapacağını düşünmeye çalışırken. Önünde hala 4 kadın vardı. Birini rehin almayı düşündü ama böyle yaparsa federaller onu vurmak zorunda kalırdı. Ama eğer kimseye önüne spir etmezse de intihar etmek gibi bir şeydi bu. Arama ekibi 3 FBI ajanına ve 6 tane polise indirgenmişti. Daha fazla adamla da çarpışmıştı o zamanında. Herhalde. Belki de kim olduğunu anlamazlardı ve sahte kimliğini yutarlardı ama buna pek inanmıyordu. Birden 3 ajan da aynı anda dondu. İlki silahına el attığı anda David'in dublörünün yakayı ele verdiğini anladı Nava. Dünya bir anda kararır gibi olunca Nava Glock'unu çıkarıp ateş etmeye başladı. Kane polisin kolunu çekip onu düşürdü. Polis kendine gelemeden Kane bastonunu adamın kafasına indirdi. Nava polislerden daha iyi nişancı oldukları için FBI ajanlarını hedef seçti. İnanılmaz bir beceriyle 3 el ateş etti. Daha ateş ettiğini bile duymadan 3 mermi de hedeflerine doğru yol alıyordu. 3 ajanın da omuzlarına mermiler saplanınca ortalık cehenneme döndü. Sıradaki diğer kadınlar kaçıştı. Avaz avaz bağırdılar ve polisler de gizlenecek bir yer aradılar. Daha kimse ne olduğunu anlayamadan Nava koşarak çamurlu yokuştan Kay'nin yanına doğru gitti. O da o anda polisin kafasına bastonunu indiriyordu. İkisi de dengesini kaybettiği için birbirlerine sarılarak düştüler. Nava polisin üstünden atlarken adamın sağ kulağının arkasındaki kesikten kan aktığını gördü. Bayılmıştı. Uzanıp Kay'ni ayağa kaldırdı ve onu sürükleyerek son birkaç adımı ilerleyip yola çıktı. Bir araba bulmaları gerekiyordu. Her yerde polis arabaları vardı ama içleri boştu. Önlerinde yürüyen yolcular olanlardan habersizdiler. Kane omzunun üstünden geriye doğru bakınca bakmamış olmayı diledi. Eli silahlı 6 polis yokuşu çıkıyordu. Nava ile ortadan kaybolmak için 15 saniyeleri vardı, yoksa yine ateş edilecekti. Nava muhteşemdi, muhteşemden de öteydi ama 6 silahlı polisi alt edecek hali yoktu. Ayrıca Kane böyle bir şeye kalkışmasını da istemiyordu. Çünkü onları alt edip kendini de öldürtebilirdi. Tek bir kaçış yolu vardı. Bana tabancanı ver dedi Kane. Nava tereddüt etmedi. Bu talebi kadına garip gelmemişti ama kendisine gelmişti. Kane tereddüt etmeden sendeleyerek yağmurlu sokağın ortasına çıktı. Ve tabancasını havada salladı. Kırmızı bir Vosvos aniden fren yaptı. Yoldan kayarak çıkıp korumalığa çarptı. Yanından hızla bir Ford Mustang geçti. O da su sıçrattı. Kane bir an için gözlerindeki suyu silene kadar göremedi. Sonra da siyah bir Mercedes'in üstüne doğru geldiğini gördü. Tabancayı ön cama doğrulttuğunda blöf yapıyordu aslında. Ama bu işe yaradı. Sürücü Kane'in dizine yarım metre kala durabildi. Karartılmış camlardan arabanın içi görünmediği için Kane sürücüyü göremedi. Nava arabaya doğru koşup kapıyı açtı. Sürücünün yakasına yapışıp dışarı çekti. Ve silahı şakağına dayadı. Adam bu haldeyken biraz fazla rahattı. Nava'ya bakmadı bile. Doğrudan Kane'e bakıyordu. Yağmur adam. Doc dedi Kane olanlara inanamayarak. Nava Kane'e baktı. Tanışıyor musunuz? Kane sadece başını salladı. Peki bin arabaya diye emir veren Nava, Doc'u ön koltuğa oturttu ve Kane de arkaya geçti. Daha Kane kapıyı bile kapayamamıştı. Nava sonuna kadar gaza bastığında. Kane bir korna sesi duydu ve dönüp bakınca küçük bir aracın kayarak bir minivana çarptığını gördü. Hızlanmaya devam ettiler. Nava sanki gayret bile etmeden çevredeki tüm arabaları geçiveriyordu. Birkaç dakika sonra sanki bir süreliğine güvendelermiş gibi biraz olsun yavaşladı. Kane kadına ve yanında oturan Doc'a da bakınca sanki bu manzarayı daha önceden gördüğü hissine kapıldı. Neden Philadelphia'dasınız diye sordu hocasına Kane. Penn Üniversitesi'nde bir seminer veriyordum dedi Doc biraz şaşkın bir halde. Asıl senin ne işin var burada? O elindeki ne diyerek Kane'in elindeki silahı işaret etti. Kane kucağındaki silaha bakıp iç geçirdi. Tam olanları açıklamak üzereyken Doc'un cep telefonu çaldı. Cevap vermediği emir verdi Nava. Hayır dedi Kane, sanki başka bir dünyadaymış gibi çıkıyordu sesi. Bence cevap vermeli. Doc bir düğmeye bastı ve telefonu kulağına tuttu. Alo? Kane arayanın sesini tanır gibi oldu. Doc şaşkın bir ifadeyle değil, inanmaz gözlerle bakıyordu ona. Burada. Tabii bir saniye. Doc telefonu Kane'e uzattı. Seni arıyorlar. Kane telefonu alırken Nava ona sorgulayan gözlerle baktı. Ne haber dedi Kane sakince. Bu olaya bir tek o şaşırmamıştı. Evet gayet iyiyiz. Tamam. Knights final maçını kazandığı yıl son maçı izlediğimiz yerde buluşalım. Mümkün olduğunca çabuk geleceğiz. Kane telefonu kapayıp Doc'a geri verdi. Kimdi o diye sorarken Nava dikiz aynasından Kane'e bakıyordu. Jasper'dı. Manhattan'a dönmemiz gerek. Ne? Güven bana dedi Kane. Galiba sonunda ne alt edeceğimi anladım. Geriye yaslanıp gözlerini kapadı. Olacaklarla başa çıkabilmek için dinlenmesi gerekiyordu. Acil tıbbi müdahale ekibi Williams'ın iyi olacağını söyledikten sonra Crowe, Williams'ın yakasına yapıştı ve onu ambulansa çarptırarak ayağa kaldırdı. Anlat. Memur Williams hala kendinde değil gibiydi. Kuruyan kan yüzünün bir tarafından garip bir geometrik desen gibi gülüyordu. Ben Kane'in yokuşa çıkmasına yardım ediyordum ve... Ne yapıyordun dedi Crowe kulaklarına inanmayarak. Ben yalnızca yani ona yardım ettim ama göremedim ki. Bilemedim yani. Onun Kane olduğunu yardım ederken bilemedim demek istedim. Crowe öyle bir bakıyordu ki Williams konuşmaya devam edemedi. Boğazını temizleyen Williams sözüne devam etmeye çalıştı. Polis ne yaptığını açıklamaya çalışırken Crowe adamı öldürmemek için kendini zor tuttu. Bu kadar yaklaşıp da son dakikada Kane'i ellerinden kaçırdıklarına inanamıyordu. İşte bu yüzden Crowe büyük çaplı kelle avlarından nefret ederdi. Çok sayıda ajan ve polis olunca hep hata yapılırdı. Kötü herifler de kaçıp giderdi. Kendi başına iş yapmayı severdi o. Tek bir avcı hedefin peşine düşünce hata olmazdı. Sokağın ortasında duran hasarlı minimana baktığında ellerini kaldırıp bağırmak istedi. Kazayı yapanlar bir adamla bir kadının zavallının tekini rehin aldıklarını söylüyorlardı. Ama sorun kimsenin kaçırılan arabanın neye benzediğini hatırlamamasıydı. Hyundai'nin sahibi arabanın büyük ve koyu mavi olduğunu söylüyordu. Voyager'ın sahibine kalırsa da ufak ve yeşil bir arabaydı. İfadeleri beş para etmezdi yani. İki sürücü de koyu renk bir araç olduğu konusunda hemfikirdi bir tek. Crowe da onlar böyle diyorsa deneyimle sabit, aracın parlak sarı olduğuna iddiaya girebilirdi. Yani ellerinde hiç ipucu yoktu. Açık gri gökyüzüne baktı. Yağmur durmuştu sonunda. Ama hava hala nemliydi. Ne yazık ki fırtına tamamen dinmediği için uyduları devreye sokamıyorlardı. Grimes'i arayınca bunu doğruladı Crowe. Hava bu kadar bulutluyken uydular bir işe yaramazdı. Sigarasından bir nefes çekti ve yanan ucuna baktı. Dumanı bir süre ağzında tuttu. Sonra üfleyince duman yavaşça dağıldı. Dumanı izlerken düşüncelere daldı. Kane'in yerinde olsaydı ne yapardı? Bir sivil gibi düşünmeye çalıştı. İlk önce hayatta kalmak isteyecekti. Vayner'ın özgeçmişini ve son yaptıklarını da hesaba katarak Kane kadının bunu becereceğine güvenebilirdi. İkincisi normal hayatına dönmek isteyecekti. Polise gitmekten korkacaktı ama yine de hayatı boyunca kaçmak da istemeyecekti. O yüzden de ne? Güvendiği birine sığınacaktı. Bir arkadaşına ya da kardeşine. Peki ikizi nerelerdeydi? Crowe, Grimes'ın Vayner kendilerini yemleyip sonra da kaçınca Jasper'ı bırakmış olduğuna inanamıyordu. Operasyonun başında Crowe olsaydı ikizi kullanırdı. Ama artık çok geçti. Çünkü Jasper Kane de kardeşi gibi kayıptı. Crowe olur da biri gelir diye birkaç ajanı Jasper'ın dairesinin çevresine dikmişti. Ama bu konuda ümitli değildi. Sigarasını ezerek söndürürken gökyüzüne baktı. İki kardeş sonsuza dek sırra kadem basamazlardı. Eninde sonunda ortaya çıkacaklardı. Çıktıklarında da Crowe'u bulacaklardı karşılarında. Bir dahaki sefere hata olmayacaktı. İki saatlik yolculuk boyunca Kane eski hocasına Jasper'ı, Nava'yı, Forsty'yi, Peter'ı ve Laplace'ın şeytanını anlattı. Kane konuşurken Nava da durum değerlendirmesi yapıyordu. Tversky'nin dosyalarını ilk okuduğunda bilim kurgu olduğunu sanmıştı anlattıklarının. Ama o çıkmaz sokakta Julia'nın söylediklerini duyduğunda fikri değişmeye başlamıştı. Ama Nava hala Kane'in Tversky'nin yapabileceklerini iddia ettiği her şeyi yapabildiğini düşünmemişti. Şimdi ise tren garındaki şansları, Doc'la böylesine buluşuvermeleri, Kane'in bu işte bir parmağı olmalıydı. Ama belki kendi de ne yaptığını bilmiyordu. Kane'in yeteneklerinin sınırlarını bilmiyordu, bunu öğrenmek de istemiyordu. Adam yeteneklerini kullanmayı öğrendiğinde neler olabileceğinden korkuyordu. Birden aklına çocukken sirke gidip de filleri ilk gördüğü gün geldi. 3 tane fil vardı ve bu 6 tonluk canlıların kaçmaması için ayaklarına ince birer halat bağlamışlardı sadece. Nava'nın aklı karışmıştı. Babasına neden hayvanların ipleri koparmadıklarını sorduğunu hatırlıyordu. Bu koşullanmalarıyla ilgili bir şey diye açıkladı babası. Filler daha bebekken kalın demir zincirlerle bağlanırlar. O ilk aylar boyunca da ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar bu zincirleri kıramadıklarını görürler. Ama ipler zincirlerden daha ince dedi Nava. Filler ipleri koparabilir. Evet ama eğiticiler filler zincirleri kıramayacaklarını öğrenene kadar ip kullanmazlar. Bak Nava, aslında o filleri orada tutan ipler değil. Kendi akıllarındaki koşullanma. İşte bu yüzden bilgi önemlidir. Eğer bir şey yapabileceğini düşünürsen, aslında bu mümkün olmasa bile yapabildiğini görürsün. Eğer yapamayacağını düşünürsen o zaman da çoğunlukla yapamazsın. Çünkü denemezsin bile yapmayı. İşte bu Kane'in durumunu çok iyi açıklıyordu. O eskiden bir zincirle bağlanmıştı. Ama şimdi bir ipti onu tutan. Eskiden ipi esnetebileceğini öğrenmişti. Ama ya ipi koparabileceğini, hatta kopardığını keşfettiğinde o zaman ne olacaktı? Nava ürperdi. Kane normal kuralların kendisi için geçerli olmadığını öğrendiğinde ne yapacaktı? Who grubunun şarkısı Gerçek Ben çalıyordu bangır bangır tavernada. Jasper kolasını yudumladı ve tedirgin bir şekilde kapıya baktı. Kapı her açıldığında içerisini aydınlatan güneş ışığından dolayı gözlerini kısıyordu. Girdikleri ilk anda insanları göremiyor ancak kapılar kapandıktan sonra yüzlerini seçebiliyordu. Ve o zaman ajan olup olmadıklarını kestirebiliyordu. Ajanlar her yerdeydi, bunu biliyordu. Onların kendisini gözlediğini hissedebiliyordu. Zihnine girmeye çalışıyorlardı ama buna izin vermeyecekti. Eğer sürekli bir adım önde olurlarsa o zaman David'le onları yenebilirlerdi. Şimdiye kadar Jasper David'i korumak için elinden geleni yapmıştı. Ama yakında Jasper'ı kurtaran David olacaktı. Ama bu da iyiydi. Kardeşler böyle günler içindi. Birbirlerini korumak için yaratılmışlardı. Jasper kolasını bitirip buzları çiğnemeye başladı. Balık etindeki garson kız bardağının boş olduğunu görünce kırıtarak yanına geldi. Bir kola daha alır mısın hayatım? Olur, kurtursur dedi. Kafiyeli konuşurken sesini alçaltmaya çalışarak. Garson kız ona garip garip bakarak bara gitti. Jasper derin bir nefes aldı. Zamanı gelmişti. Bunun tadını alabiliyordu. Hatta koklayabiliyordu. Ama bu diğer koku gibi değildi. Bu iyi bir kokuydu. Temiz ve saf bir koku. Bu galibiyetin kokusuydu. Kazanmanın. Başından beri hep haklıydı. Ve onu alıp bir yere kapatmışlardı. Çok uzaklara kapamışlardı. Çünkü zihnindeki gerçekten korkuyorlardı. Ama artık... Artık gerçek açığa çıkmıştı. Özgürdü. Sonunda sesin bunca yıldır ona söylediklerini anlıyordu. Aslında başından beri her şey çok açıktı. Neden bunu daha önce anlayamadığını kestiremedi. Ama artık biliyordu. Yakında David de bilecekti. Bir hafta önce David buna karşı çıkar da Jasper'a korku dolu gözlerle bakardı. David ona öyle baktığında, Jasper kardeşinin için lütfen bu bana olmasın, bana olmasına izin vermeyin diye yakardığını duyar gibi olurdu. Jasper o bakıştan nefret ederdi ama zaman içinde kardeşinin neler hissettiğini anladı. Kardeşini suçlamıyordu. Eğer aynı şey kendisine olsaydı o da aynı tepkiyi verirdi. Garson kolasını getirdiğinde bu sefer gülümsemiyordu. Jasper 3 dikişte içti kolasını. Boğazı yanar gibi olduysa da bunu umursamadı. Gerçeği gördüğünden beri hiçbir şey ona kötü gelmiyordu. Tahta masaya kazınmış grafiti, elinin altındaki bardağın soğuk yüzeyi, hatta bira kokan barın havası bile mükemmeldi. Her şey gerçekti, iyiydi. Kapı açılınca Jasper yine gözlerini kıstı. 3 kişi girdi. İlki bir kadındı. Ses ona bu kadını anlatmıştı. O güçlü bir müttefikti. Şu anda hala tehlikeli, emin olmayan biriydi. Arkasından kabarık, gri saçlı bir adam girdi. Bu David'in eski danışmanı Doc'tu. Jasper onunla bir kez karşılaşmıştı. Akıllıydı profesör. O anlardı. Son giren kişiyi tanıdı. O kendi dışındaki kendisiydi. İkizi David'ti. Kapı kapanınca Jasper kardeşiyle göz göze geldi. Gözleri hatırladığından daha vahşi bakıyordu. Jasper'ın gözlerine ilişinceye kadar çevreye paranoyak bir şekilde bakınmıştı. David'in gözleri gibi birçok göz görmüştü Jasper bugüne kadar. Ama bu gözleri son 3 yıldır girip çıktığı akıl hastanelerinin beyaz gri duvarları arasında görmüştü hep. Jasper başını sallarken 4 gün önce yeniden uyanışından beri ilk defa rahat etti. Kardeşi sonunda hazırdı. 25. ayrımın sonu. Sayfa 328.